Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 104. programıyla yine birlikteyiz. Bu hafta ana stüdyodan sizlere katılmış oluyorum. Ne konuşacağız? Tabii ki bu haftanın sıcak gündemi Merkez Bankası'nın ne yapacağı. Bir de geçtiğimiz haftaki birazcık daha böyle politikaya dedikodular açık kısımlar vardı. Yine bu hafta benim çok zamandan beri bahsetmiş olduğum TÜSİAD'ın tarafını daha net belli etmesi ilişkin gelişmeler vardı. Bunları konuşacağız. Ama öncesinde hep böyle yüksek ratingde konular yerine birazcık yeşil dönüşümden bahsetmek istiyorum. Bu konuyla ilgili Diken'de bir yazım yayınlandı. Onu da tavsiye ederim. Konuya çok hakim olanlar için temel düzeyde bir yayındır ama çok da bilmeyenler için birazcık daha böyle zihinlerde yeni soru işaretlerinin sorulmasına neden olacaktır. Biraz ondan bahsedelim. Şimdi yeşil dönüşüm artık çağımızın zorunluluğu. Çünkü bu bir gezegeni biz böyle giderse bir 40-50 yıl sonra epey bir yok etmiş olacağız. Bunu böyle tek bir günde gerçekleşmediği için, yani o filmlerdeki gibi bir depremler, meteor düşmeleri gibi gerçekleşmediği için hissetmiyoruz. Ve kısa vadede kalkınma ihtiyacının olduğumuz için, ekmek parası derdinin olduğumuz için de buna ilişkin değişimleri yapmakta hep öteliyoruz. Çünkü siyasetçilerin de aynı zamanda onları yönlendiren vatandaşların da popülizm ve kısa vadecilik alışkanlığı var. Dolayısıyla bunlar ileriye kalıyor. Küresel ısınma dediğimiz konu bir uydurma, bir şey değil. Bu gerçekten var ve sadece bizi değil, bu gezegendeki diğer canlı türleri, ki mutlak egemen biz olduğumuz için onların da sorumluluğu bizde, hepimizin üzerine düşen onunla karşı mücadele vermek. Tabii bu iş para istiyor. Ve bu iş tabii ki bütün boyutlarıyla birlikte ele alınmalı. Türkiye'de bu çok yapılmıyor. Çok sığ bakış açıları hakim. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi küresel ısınma nasıl ortaya çıkıyor? İşte atmosfere belirli gaz gruplarının yayılmasıyla oluşuyor. Bu da sanayileşmeyle başlayan bir süreç. Bunu da ilk başlatan ülke, gurur duyarlar, haklı bir gururdur da, Britanyalılar. En çok bugüne kadar bu gazları, karbon salınımına neden olan kişi ise, ülke ise Amerika Birleşik Devletleri. Son dönemde en çok bunu yapan ülke ise Çin Halk Cumhuriyeti. Biz sürekli Almanya ve Japonya'nın imalat sanayiyle bakıp imreniyoruz, onları övüyoruz. Diğer taraftan çevreci arkadaşlar Kanada'nın, Avustralya'nın duruşunu konuşuyorlar. Ama işte mesela bir Keystone XL boru hattı vardı. Bu Barack Obama döneminde ve Donald Trump döneminde çok tartışıldı. Alaska'dan gelip Amerika'nın işte ne kadar gidecek. Ama liberal olan, biliyorsunuz bu programda biz her zaman liberallere düzenli ve haklı yerine bir laf sokuyoruz. Justin Trudeau hiç de bunu rahatsız olmadan onaylamıştı. İşte o tatlı Kanada ile yine bir Avustralya, yine bir insan dediğiniz zaman bir anda böyle gözlerin içerisinde bir böyle ışıldama gören Avustralya ise çok ciddi şekilde bu tip demir madeni gibi, cevheri gibi yine eritilmesi kullanımında çok ciddi şekilde fosil yakıtların kullanacağı ürünler üretiyorlar. Ve bunlardan ötürü de çok da fazla rahatsız olmuyorlar. Ama diğer taraftan da bu ülkelerdeki aktivistler, bütün hepsinden bahsediyorum, Türkiye'de dahil, olması gerektiği gibi bir yeşil dönüşümün olması gerektiğinin farkındalar. Yani enerjiyi daha tasarruflu kullanacağız, fosil kaynaklardan yaratmayacağız, sanayileri, imalat sanayini baştan sona değiştireceğiz. Genel tüketim alışkanlıklarımızı da bir daha gözden geçireceğiz. Tabii ki bunlar çok ciddi bir insan kaynağı gerektiriyor ve aynı zamanda maddi kaynak gerektiriyor. İşte burada da bizim yeşil dönüşümün gizli ajandası şeklinde ortaya koymaya çalıştığımız kısım çıkıyor. Bu ajanda derken hani böyle olur ya, ilgiyi çekmek için asparagas haberler, öyle değil. Nedir o? Çok basit, herkes de biliyor. Davos'ta da söylenen bir şey. O da şu. Bir, şimdi bu iş para gerektiriyor. Para kimde? Londra'da, New York'ta. Yani Wall Street ve City bankalarında. Şimdi haliyle buralar sizden bunun finansmanı için daha fazla dış ticari geri adım isteyecekler. Dış politikada bunun benzeri bir geri adım isteyecekler veya kendilerine uyumluluk isteyecekler. Haliyle siz daha Brüksel'le, Paris'te, Berlin'le, Londra'yla, New York'la daha uyumlu çalışmak zorunda kalacaksınız. Ha, bunlarla zaten Türkiye uyumlu çalışmalı veya çalışmamalı. Bu ayrı bir konu. Benim buna hiç girmiyorum. Ama bahsetmeye çalıştığım nokta net bir şekilde şu. Parayı verenden bunları temin ederken tabii ki onların kurallarına uyma zorunluluğuna da dahil olacaksınız. Halbuki kendileri bugüne kadar kapitalist sermaye birikimini oluştururken çevreye hiç hassasiyet göstermediler. Şimdi hem gideceğiz onlardan borçlanacağız hem de bir de onlarla uyumlu olmak zorunda kalacağız. Mesela gümrük birliğini müzakere edeceğiz. Yok diyecek. Çok müzakere edemeyiz. Bizim neyimize kalacak diyecekler. Dolayısıyla bütün buralarda birazcık da ezberleri bozmamız gerekiyor. Yabancıların, gelişmiş ülkelerin bu yeşil dönüşüm konusundaki bu küresel ısınma bir gerçektir. Mutlaka bu dönüşüm yapılmalı. Türkiye de bunda üzerine düşen payı ödemeli. Ama çok da masum bir şekilde ilerlemiyorlar. Bu esnada bizim gibi ülkelerin ne kadar çok dış finansmana muhtaçiyeti varsa, bağımlılığı varsa bunun daha çok artmasını hedefliyorlar. İkinci bir kısmı daha var, görünmez engeller. Ticarette 1947'de General Agreement Trade and Tariffs diye, GATT diye bir kurum kuruldu. Aslında tam kurum sayılmazdı. Bunları kitapta anlattım arkadaşlar. Her yerinde bunu diyoruz. Aslında International Trade Organization olacaktı. ITO diye. Ama o olmadı. Niye? Amerikalılar istemedi. Bu kadar serbest ticaretten ben zarar görürüm diye. Dediğimiz gibi bunları kitapta anlattık arkadaşlar. Bir tarafta Dexter White var Amerikalı. Diğer tarafta Maynard Keynes var. Britanyalı işte ünlü iktisatçı. Ama oradan daha diğer ulusların değil özellikle Amerika'nın çıkarlarını ön plana alan mevzular çıktı. Çünkü dünyada Amerika dışında pazarlık yapma gücüne sahip çok az ülke vardı. Biri Kanada'ydı, biri de Britanya'ydı ve burada az çok onların bile işine geliyordu. Zaten onlara da çok soran olmadı. Amerikalılar bu iş böyle olacak dedi. Neden bahsediyoruz? 1944 yılındaki Bretton Woods'tan. Devam edelim. İşte buna göre genelde serbest ticaret uygulanır. Fakat son dönemde bu işten yükselen piyasa ülkeleri en başta Çin olmak üzere Güney Kore, Tayvan faydalandığı için hadi o Güney Kore ile Tayvan birazcık daha Batı ile uyumlu ama Çin olmadığı için ve Türkiye'de Erdoğan'da olduğu gibi böyle benzer küçük dünya çeperinde Duterte şeyde Filipinler'de olduğu gibi derebeyleri onların bakış açısı derebeyleri çıktıkları için bunların artık birazcık daha bizlerin musluğunu kesmek istiyorlar ama nasıl yapacaklar? Bugüne kadar bütün ideolojik söylemlerini serbest ticaret üzerine kurmuşlar. O zaman diyecekler ki siz üretin ama bana satarken belirli bir karbon salımını aşmamanız kaydıyla. Tamam, güzel. Peki bunu yapmak için bizim ne yapmamız lazım? Yatırım yapmamız lazım. Peki siz yıllarca bunlara uymadan yatırım yaptınız. Büyük servetler oluşturdunuz. 19. yüzyılda Rockefeller bütün servetini sabahtan akşama petrol üretip dağıtarak ve bu kirli teknolojiyi destek olarak yapmıştı. Şimdi o ülke bununla daha müreffeh hale geldi. Ben yapacağım zaman bana yapamazsınız diyorsunuz. O zaman buna karşılık geçmişte yaptıklarınızdan ötürü bir tazminat ödeyecek misiniz? Yok, ona da hayır diyorsunuz. Olur mu öyle şey? Dünde kaldı. Ve neticesinde işte ne oluyor? Eninde sonunda bu işler böyle giderse bir Türkiye ve diğer birçok gelişmekte olan ülke yeşil dönüşüm için çok ciddi cebinden bir para ödemek zorunda kalacak. Böyle bir para bulamadığı zaman batıya gidecek, finansmanı oradan alacak, daha çok borçlanacak. Yetmeyecek, mallarını satmaya çalıştığı zaman buna uymayan her şeyi de satamamayı baştan peşinden kabul edecek. İşte Greta'nın hikayesi, hani bu Davos'ta bunun itilmesi, getirmesi aslında bunun nedeni. Çünkü bunu açık bir şekilde söyleyemiyorlar. Biz burada söylüyoruz. Dolayısıyla batıdan gelen her şeye doğru bile olsa hemen inanmamak gerektiğini, arkasındaki başka çıkarların olabileceğini fark etmek gerekiyor. Bu doğrultuda küresel sermaye ile yeni bir masaya oturma, daha adil koşullarda bunları konuşma gibi bir durum gerçekleşmesi lazım. Şu kesin, tabii ki bu iş eninde sonunda ne kadar ideali olsun desek bile ideali olmayacak. Yine Britanyalılar, Amerikalılar, Çinliler bugün daha kazançlı çıkacaklar. Ama biz masaya çok zayıf oturuyoruz. Ve bu kadar zayıf oturmamızın nedeni de kapitalizmin sınıfsallığına yol açmış olduğu sınıfsal sorunları, emperyalizmi göz ardı eden çevrecilik, neoliberal çevrecilik. Yani sözde aktivizm ama aslında istemeden veya bilerek isteyerek varlıklı kesimi ve varlıklı ülkeleri bir şekilde savunan çevre bakış açısı. Chico Mendes'in çok güzel bir sözü var. Lütfen bu sözü unutmayalım. Sınıfsallığın, sınıf savaşının olmadığı her çevrecilik aslında bir bahçeciliktir. Ancak bahçeciliktir şeklinde. Bu söyleyerek toplumsal görevimizi yapmış olalım. Türkiye gibi ülkelerde degrowth denilen artık büyümesin yeter. Çevre daha önemli denilecek düzeyde değiliz. Amerikalılar bunu yapabilir. Onlar çok zengin. İsviçreliler de yapabilir. Britanyalılar, Almanlar yapabilir. Ama biz kalkınmak zorundaki bir ülkeyiz. Biz de oradaki hayat standartlarını hak ediyoruz. Ve bu işin bu kadar bozulması da yani doğanın bu kadar bozulması asıl talancı onlar oldular. Bunu oturacağımız pazarlıkta daha güçlü oturmak için bu bilinci yaymamız gerekiyor. Yoksa doğrudur. Küresel ısınma gerçekten var. İnsanlığın en büyük düşmanlarından biri tabii servet adaletsizliği birlikte. Eğer bu kısımları göz ardı edersek servet adaletsizliğini normalleştirmiş oluruz diyerek ikinci konumuza geçelim. Şimdi geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nda beklenmedik görevden almalar gerçekleşti. Bizim basın hemen bu işi faize bağlamaya çalıştı. Hatta Abdullah Yavaş gibi FETÖ iltisakı oldukça ortada olan ve 13 yıldır ABD'de yaşayıp bu işi, bizim için bu kadar önemli olan bir işi lütuf gösterip part time yapan kişinin bile görevden alınmasına, aa bakın işte içeride faiz indirimine istemeyen biri vardı, onun ayağını kaydırdınız diye diyecek kadar da akılsız insanlar da oldu. Halbuki bu işlerin arkasında arkadaşlar az çok beliriyor ki göreceksiniz de faiz yok. Başka mevzular var ve hepsi de birbiriyle bence ayrı ama aynı zamana denk geldi. O yüzden de bizi bir şok yarattı. İşte kur zaten çekirdek enflasyon gösterilerek 8.28'den 8.98'e kadar hızlı bir şekilde gelmişken bir de üstüne Suriye operasyonu yani İdlib'de Ruslarla karşı karşıya gelme ve ikinci parti S-400'leri alıp da ABD yaptırımlarını daha da etkinleştirme gibi riskler de girince 9.10'a gelmişti. Biz tabii ki durmak yok yola devam dedik ve üstüne bir de bir gecede 3 PPK üyesini, para politikası kurulu üyesini görevden alındı. Şimdi bunları biraz tek tek hızlı hızlı değerlendirelim. Abdullah Yavaş'ın olayı belli. Olay basına sızdı, net oldu. Bu konuda kendimle de gurur duymam gerekiyor. Evet, bayağı bir emek verdik, risk aldık. Abdullah Yavaş 13 yıldır, oh boş beleş affedersiniz ama Amerika'daki Wisconsin Madison'dan yapmış olduğu koltuğu, PPK koltuğunu kaybetti. Bu bir. İkincisi, Uğur Küçük... O nitelikli biri ama bir şekilde herhalde Merkez Bankası'nın ultra iyi özlük haklarına yenik düşmüş oldu. Bakın arkadaşlar bu finansal piyasalarda ekonomi bürokrasisinde konuşulmayan bir konu vardır. Biz biliyorsunuz burada her zaman bunlardan bahsedip oyunu bozuyoruz. Mervak diye. Merkez Bankası'nın vakfı vardır. OYAK'a bile dokunuldu. Mervak'a kimse dokunamıyor. Çünkü çok ballı emeklilikler var. Ücretler de iyi. Hatta sanıyorum CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ortaya çıkarmış Sayıştay raporlarından. Merkez Bankası başkan yardımcılarının da birden fazla da makam aracı ayarlanmış. Herhalde eşe dosta kullandırıyorlar. Yani haberler doğruysa ben bunları okuyorum ve sizlere anlatıyorum. İşte böyle koşullara herhalde bu arkadaşımız da ki benim akranım olacak yaşta hayır diyememiş ve gözünün önünde 128 milyar doların satılmasına defaatle yanlış para politikası uygulanmasına ses çıkaramamış ama Financial Times'ın verdiği habere göre bu işe karşıymış, son faiz indirimine karşıymış ve 128 milyar dolar konusundan ötürü de pişmanmış veya pek onaylamıyormuş. Onaylamıyorsun arkadaşım istifa edersin ve açıklarsın. Açıklamıyorsan ve her ayda bu devasa ücretleri alıp makam araçlarını biliyorsan bir de İstanbul'da doğru mu bilmiyorum Ankara ve İstanbul'da da ev ayarlanıyormuş bu kişilerin Merkez Bankası taşınıyor ya bunlardan faydalanıyorsan seni dinlemezler. Neyse benim tahminim muhtemelen 128 milyar dolar konusunu biz iş peşini bırakmadığımız için bu işin de mahkemeye gidip çok net bir şekilde başarıyla yargılanıp Merkez Bankası ve Hazine'de ve aradaki kamu bankalarındaki sorunlu kişilerin mahkumiyet ihtimalleri olduğu için çok net bir şekilde bence korktu ve işin dışında kalmaya çalıştı. Belki de belge çıkarmaya çalıştı. Bilmiyorum. Bunları tamamen uyduruyorum. Tamamen tahmin. Öyle bizim işimiz spekülasyon yapmak değil ama kendi kafamdaki beyin fırtınasını da sizlere anlatmaya çalışıyorum. Üçüncü isim Semih Tümen'in enteresanı. Mayıs'ta tanıyor ki yetkin biri ve Erdoğan'ın para politikasını bilerek atanmış bir kişi. Ve buna rağmen hemen görevden alındı. Hangi ayda? Ekim ayında. Yani 5 ayda bir kişi, 10 haftada bir kişi görevden alınıyorsa çok ağır bir kabahat işlemiş demektir. Bu şimdi 128 milyar doların üstünde oturdu, bunu biliyor bu kişi. İkincisi Erdoğan'ın faiz politikasını biliyor. Yani buraya atanmadan önce Erdoğan'ın değiştiğini mi zannediyordu? Hayır, Mayıs'ta atandı. Bakın Naci Abal Mart'ta görevden gitti faiz yüzünden. Dolayısıyla bu görevi kabul ederken sonrasında bir anda görevden alındı. Reuters'ın haberine göre ise burada Şahap Kavcıoğlu'nun yerine oynadığına dair bir görüşler vardı ki Kavcıoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından Kavcıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre de bazıları gönüllü ayrıldı, bazılarını biz istedik dedi. Biz dediği kendi herhalde. Dolayısıyla burada da bir koltuk yarışı olmuş olabilir. Ama 5 ayda birini boşuyorsanız, atıyorsanız içeride çok büyük bir pislik var demektir veya çok büyük bir hırs olmuş demektir. Her neyse günün sonunda Şahap Kavcıoğlu o koltuğa daha güvenli oturmuş oldu. Para politikası kurulu da zaten Erdoğan dediklerinin hepsini yapmaya hazırdı. Bundan sonra yapacak. Ancak dün masaya hep konuştuğumuz bu programlarda defaatle dile getirdiğimiz ve tabii ki ismimizi vermeden de çok kez yazılarımızı çalanların veya sözlerimizi referans vermeden belirtenlerin de gecikmeli söylemiş olduğu üzere TÜSİAD da tarafını belli etti. TÜSİAD'ın zaten yıllardan beri memnun olmadığını biliyoruz. 10 yıldır araya bir soğukluk girdi. Zaten bu yüzden de sürekli TÜSİAD başkanları bir profil düşürülerek yapıldı ama TÜSİAD'ın asıl derin devleti diyebileceğimiz, yani olumsuz anlamda derin devlet demiyorum, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, yani TÜSİAD Başkanı değil, TÜSİAD'daki asıl babaların, anaların başkanı Tuncay Özilhan dün çok net bir konuşma yapıldı ve oraya Darun Acemoğlu'nun da davet edilmesi boşuna değildi. Siz ekonomiyi yönetemiyorsunuz. Ekonomiyi daha kurumsallık içerisinde yönetmesi gereken, yönetilmesi gerekiyor ve bunu yapılabilecek de bir yapı oluşturulabilir dendi. TÜSİAD tabii her iktidarla çalışır. İktidarlar da onlarla çok kötü olmazlar. Onlar da iktidarlarla olmazlar ama sonunda birazcık daha renkleri belli ettiler. Daha fazlasını yapabilirler miydi? Belki ama onların işi değil. Onların işi bizim toplumu yapma. Bu bizim işimiz. Biz yapacağız. Biz çıkıp buraya niye bunları anlatıyoruz arkadaşlar? Siz bunların farkında olun. Toplumda bu demokrasi ve kalkınma taleplerini dile getirin diye yapıyoruz. Dolayısıyla TÜSİAD üstüne düşeni yaptı. Bir de biliyorsunuz Erdoğan döneminde top birazcık daha ön plana çıktığı için TÜSİAD'ın da gücü azalmıştı. Yoksa 90'lı yıllar ben hatırlıyorum. Yalım Eres hükümeti kurulacaktı ama TOB'la disk TÜSİAD'la disk geçirmedi. Bir de bakın ne enteresan. Bir zaman azılı düşmanları zaman içerisinde dost oldu arkadaşlar. Bunları tabii kitapta da anlattık. Devam edelim. Artık TÜSİAD da tarafını hafif hafif belli etti. Değişim dönüşüm başladı. Herkes bunları görüyor ve birazcık kibir olacak ama biz bunları daha kimse konuşmuyorken bu işler öyle olmaz genç arkadaşım diye tepeden bakarken de söylüyorduk. Niye diyorduk? Çünkü Türkiye bir ödemeler dengesi krizine çok kolay kolay gitmez. Hala şansa sıfır diyemiyorum çünkü bu Erdoğan'ı güvenmek çok zor. Erdoğan ekonomi yönetiminin kabiliyetine güvenmek çok zor. Ama şunu hep diyorduk. Türkiye'de NATO'sundan tutun Avrupa Birliği'ne, TOB'undan TÜSİAD'ına herkesin iş dünyasını ve küresel sermayenin belli bir dış Erdoğan hükümete vermiş olduğu bir dış çizgi var. O çizgi aşıldığı zaman, o kırmızı çizgi aşıldığı zaman ona verdiği bir tepki vardı. Şu anda TÜSİAD'ın yaptığında bunu görüyoruz. Bu haftaki para politikası kurulu toplantısında da buradan bağlayacağız. Normal şartlarda zaten hiç indirim yapılmaması gerekiyordu. Eğer içeriği tamamen Erdoğan dikensiz gül bahçesine hale getirmişse önden yüklemeli 200 bas puan yapması gerekir. Ki bunun da bir kısmı, sadece bir kısmı diyorum, fiyatlara girmiş olabilir. Fakat çok da böyle bir şey olmayacak. 100 bas puan bile bence fazla. Yani dediğimiz gibi sıfır olması lazım ama onu geçtik. Şu an ne olması gerektiğine değil, ne olacağını üzerine odaklanıyoruz. Ya geçtiğimiz ay bir sefer Şahap Kavcıoğlu kendi yönetimini devam ettirebilmek için hemencilik panikle 100 yaptı, bundan sonra 50 yenecek. Ya da kur 9.33'e kadar çıkmış olduğu için geri adım atacaklar, hiçbir şey yapmayacaklar. Ve o zaman da bu Merkez Bankası görevden almaların birazcık daha farklı nedenlerle olduğuna dair şüpheler daha böyle onaylanmış gibi olacak. Ama tek bir veriyle her zaman söylüyorum çok keskin sonuçlara varmamak gerekiyor. Toparlayalım arkadaşlar, lütfen şu yeşil dönüşüm konusunu okuyalım. Gezegenimizi korumak zorundayız ama bunu adil bir şekilde yapmalıyız. Bununla ilgili çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Birazcık daha kafa yormakta bunlara fayda var. İkinci olarak Merkez Bankası'nın içerisindeki işleyişinde daha enteresan durumlar söz konusu. İçerideki yapıdaki ayrılan 3 kişinin ve yeni atanan 2 kişinin durumları birazcık daha düşünenin faizinden ötesinde 128 milyar dolar önemli bir etken olabilir. ABD'de yaşamış olması, FETÖ iltisakı belki de etkili olabilir. Ve aynı zamanda içerideki bir koltuk savaşı da buna vesile olmuş olabilir. Son olarak bu hafta TÜSİAD'ın da baskısıyla para politikasında daha makul yol izlenmesinin olasılığının arttığını ve zaten kurun da yukarı çıkmasıyla da bunun onandığını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Bunlara akıl sır erdirmek çok kolay değil. Daha önceki verdiğim örneği vererek bu haftanın programını kapatalım. Batak oynuyorsunuz. Kartları ağzınıza tutmanız lazım ama yan taraftaki gelişigüzel kartlar atıyor. Öyle batak oynanır mı arkadaşlar? Veya hani batak hepiniz oynayın, ben de yıllardır oynamıyorum ama okey oynandığını düşünün. Gelişigüzel taş atıyor. Yani şunu diyorsunuz. Ya bari güzel beni taşlasa, bir strateji yapsa. Onu bile yapmıyor. Evet, biraz da böyle gidiyorlar arkadaşlar. O yüzden de son dönemde, sonda bir şunu söyleyeyim. Rekabetçi kur adı altında Türkiye'nin zorunlu bir şekilde girmiş olduğu ve aslında çok da işe yaramayan, belli yerlerde işe yarayıp başka yerlerde daha büyük yoksulluklara yol açan bir durumu büyük bir resmin parçası, strateji gibi göstermemek lazım. Normalde iyisini yapamayınca günü kurtarmak için bunu tercih etmek durumunda kalıyorlar. Yani özetle şunu demeye çalışıyorum. İktidar tamamen iktisadi gerçeklerden kopmuş değil. Ama onlara bütünle de bağlı da değil. Öyle olsaydı geçtiğimiz aydaki yaşanmazdı. Şu anda yurt dışı ve Türkiye'deki yatırımcılar onlara bu gerçeğin diğer tarafını anımsatıyorlar. Bakalım ne kadar bunu anlayıp anlamadıklarını da Perşembe günkü para politikası kurulu toplantısında görmüş olacağız. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.